Allah'ın sıfatları konusunda iki temel kural. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Allah'ın sıfatlarının bütünlüğü mevcuttur. Eğer bir kimse Allah hayat ile hay, ilim ile alim, kudret ile kadir, işitmek ile semi, basar ile basir, kelam ile mütekellim, irade ile mürittir diyor ve bunların hepsini gerçek bir şekilde kabul edip Allah'ın sevmesi ve rızası, gazabı ve hoşnutsuzluğuna karşı çıkarak bunları mecaz kabul ediyor, bunları irade ile veya yarattığı nimet ve ceza gibi şeylere tefsir ediyorsa ona şöyle cevap verilir: kabul ettiğin şeyle reddettiğin şey arasında fark yok. Aksine bir kısmı hakkında söylenen diğer kısım hakkında da geçerlidir. Eğer Allah'ın iradesi mahlukatın iradesi gibidir diyorsan, sevmesi, rıza göstermesi ve gazabı da öyledir ve bu söylediğin Allah'ı yaratıklara benzetmenin ta kendisidir. Allah hepimize mağfiret etsin. Ama eğer Allah'ın kulların iradesi nasıl onlara yaraşan bir irade ise, Allah'ın da kendisine yaraşan bir iradesi vardır diyorsan, sana cevap olarak denilir ki, aynı şekilde nasıl mahlukatın kendilerine yaraşan bir sevmesi varsa, Allah'ın da kendisine yaraşan sevmesi, mahlukatın kendilerine yaraşan bir rıza ve gazapları varsa, Allah'ın da kendine yaraşan bir rıza ve gazabı vardır. Eğer gazap, kanın kalpte intikam hırsıyla dolaşmasıdır dersen, sana şöyle cevap verilir: İrade de gönlün bir menfaati elde etme veya zararı def etme için meyletmesidir. Eğer irade hakkında bu söyledikleriniz yaratılmışların iradesiyle ilgili bir şeydir dersen, o zaman cevap olarak sana deriz ki, senin anlattığın gazap da yarattıkların gazabıyla ilgili bir şeydir. Aynı şekilde Allah'ın konuşması, duyması, görmesi, ilmi ve kudretiyle ilgili olarak da böyle demek gerekir. Eğer yaratıkların özelliklerinden biri olan gazap, sevme ve rıza gibi sıfatların Allah hakkında olamayacağı söylenirse, işitme, görme, konuşma, kısaca tüm sıfatlar hakkında aynı şekilde davranarak onları reddetmemiz gerekir. Eğer bu gibi hususlar ancak kullarla ilgili şeylerde geçerlidir dersen, bu sebeple Allah hakkında reddedilmeleri gerekir dersen, cevap olarak denilir ki, işitme, görme, konuşma, ilim ve kudret de bu durumdadır. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. İşte kardeşlerim, bu şekilde sıfatların bir kısmını diğerinden ayırıp bir kısmını kabul ederek diğerini reddedene, kabul ettiği sıfatlara itiraz edene verilen cevaplarla cevap verilir. Şayet Mutezili, Allah'ın ne kendisiyle kaim iradesi vardır ne de konuşması, çünkü bunlar ancak yaratıklarla kaim olurlar diyecek olursa, kendisine bu sıfatlarla nitelenmiş olan Allah'ın kadim olduğu ve sonradan meydana gelenlerin, yani yaratıkların sıfatlarına benzemedikleri açıklanır. Sevme, rıza gösterme ve benzeri sıfatları kabul edenler de ona aynı açıklamayı yaparlar. Eğer ben bu sıfatları akıl yoluyla ispatlayıp kabul ediyorum, çünkü sonradan meydana gelen bir iş Allah'ın kudretinin varlığına, başkalarının değil de vuku bulan şeylerin meydana gelmesi, Allah'ın iradesinin varlığına, vuku bulan şeylerin bir düzen ve intizam içerisinde cereyan etmesi, Allah'ın ilminin varlığına delalet etmektedir. Ayrıca bu sıfatlar Allah'ın hayatta olmasını gerekli kılmaktadır. Ve hayatta olan da duymaktan, görmekten, konuşmaktan mahrum değildir der. Ya da buna zıt şeyler söyleyecek olursa, Allah'ın bütün sıfatlarını kabul edenler iki cevapla karşılık verirler. Şöyle ki, bu cevaplardan birincisi şöyle: belli bir delilin yokluğa belli meddulun yokluğunu gerektirmez. Diyelim ki takip ettiğin akli delil bu sıfatları ispat etmiyor. Ama aynı zamanda reddetmiyor da. O halde delilin olmadan onu reddedemezsin. Çünkü nasıl ispat için delil gerekliyse reddetmek için de delil gerekir. Kaldı ki nakil bunlara delalet ediyor ve akli olsun nakli olsun hiçbir delil de onlarla çelişmiyor. Böylece karşı delilden kurtulmuş bulunan delilin ispat ettiğini kabul etmek kaçınılmaz olmaktadır. Allah hepimize mağfiret etsin. İkinci cevapsa şöyle kardeşlerim. Bu sıfatların ispatı akli delillerle ispatlananların benzeri bir yolla mümkündür. Şöyle ki, nasıl tahsis Allah'ın menşiyetine delalet ediyorsa, kullara iyilik ederek yararlarını gözetmesi de onun rahmetine delalet etmektedir. Yine bizzat müşahadelerimiz ve haberlerin delaletiyle dostlarına ikramı ve düşmanlarını cezalandırması gibi itaatkar kullarına ikramda bulunması onları sevmesine, kafirlere ceza vermesi ise onlara buğz etmesine işaret eder. Fiil ve emirlerdeki güzel hedefler ki yaptıklarıyla emirlerinin doğurduğu güzel sonuçlar bunlardandır. Üstün hikmetine işaret eder. Nitekim tahsis meşiyetine en azından onun bir illeti gayiye gücüne delalet eder. Bu sebepledir ki kardeşlerim, yarattıklarına bahşettiği nimetlerle işlerini düzenlemedeki hikmetleri gibi hususların Kur'an'daki açıklamaları bu hususların sırf meşiyetine dalaletleriyle ilgili izahlardan daha geniştir. Ama eğer muhatap Allah'ın isimlerini kabul edip sıfatlarını reddeden ve böylece Allah'ın diri, alim ve kudretlidir deyip onun hayat, ilim ve kudret sıfatlarıyla muttasıf bulunduğunu inkar eden bir mutezili ise ona şöyle cevap verilir. Allah'ın isimlerinin ispatı ile sıfatlarının ispatı arasında bir fark yoktur. Zira eğer sen hayat, ilim ve kudretin kabul edilmesi teşbih veya tescimi gerektirir. Çünkü görünürde sıfatlarla muttasıf olan sadece cisim olan şeylerdir diyor. Ve bu yüzden Allah'ın sıfatlarını reddediyorsan isimlerini de hatta onun hakkındaki her şeyi de tereddüt etmeden reddet. Çünkü görünürde bu gibi şeyleri de sadece cisim olan şeyler hakkında müşahede ediyorsun. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Sıfatların reddiyle ilgili delil olarak ileri sürülen her şey Esma-i Hüsna'yı reddetmek için de delil olarak ileri sürülebilir. Ama eğer muhatap Allah'ın hem isimlerini hem de sıfatlarını reddeden kulaktan olup ben Allah'ın ne mevcut ne diri ne de kudret sahibi olduğunu söylüyorum. Aksine bu isimler mecaz olduklarından yaratıklar hakkındadır. Çünkü bunların kabul edilmesi diri ve bilgi sahibi olan varlığa benzetilmesini gerektirir diyorsa buna da şöyle cevap verilir. Aynı şekilde o ne mevcuttur ne diridir, ne bilgi ve ne de kudret sahibidir dediğin zaman o takdirde onu madum yani yok olan şeylere benzetmiş oluyorsun. Bu ise mevcudata benzetilmesinden daha çirkindir. Allah bizi beri buyursun. Ben reddetmeyi de kabul etmeyi de reddediyorum diyen bir kimseye de şöyle cevap verilir. Bu takdirde imkan dışı mümteni olan şeylerden birbiriyle çelişen iki şeyi bir araya getirme yani iki zıttı birleştirmek kaçınılmaz olur. Çünkü bir şeyin hem var olması hem de yok olması veya ne var ne de yok olması imkan dışıdır. Böyle bir şeyin var olma ve yok olmayı hayat ve ölümü ilim ve cehaleti bütünleştirmekle nitelenmesi ya da var olmasının ve yok olmasının diri ve ölü olmasının ilminin ve cehaleti bütünleştirmekle nitelenmesi ya da var olmasının ve yok olmasının diri ve ölü olmasının ilminin ve cehaletinin bir arada reddedilmesi mümkün değildir. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Şayet iki çelişen vasfı bir arada bulundurması mümkün olmayan şey, kendisi hakkında her iki vasfın elverişli bulunduğu bir şey için geçerlidir. Bunlar ise yok olma ve var olma biçimindeki karşıt şeylerdir. Kabul ve red karşılığı değil. Mesela duvar hakkında ne kördür denir, ne de görüyor, ne diridir denir, ne de ölü. Çünkü duvar her ikisine de elverişli değildir diyecek olursan, sana cevap olarak şu söylenir. Her şeyden önce bu var olma ve yok olma konusunda da doğru değildir. Çünkü akıl sahiplerinin ittifakıyla bunlar da red ve kabul gibi birbirinin karşıtı şeylerdir. Biri yok olduğunda diğeri mutlaka vardır. Hayat, ölüm, ilim, cehalet gibi hususlarla ilgili olarak söylediklerine gelince, bunlar meşşai filozoflarının terimleştirdiği ıstılahlardandır. Lafsi ıstılahlar ise akli hakikatlerin reddi için delil olamaz. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında, Allah'ı bırakıp taptıkları şeyler hiçbir şey yaratamazlar. Esasen kendileri yaratıktırlar. Onlar cansız ölüler, ne zaman dirileceklerini de bilemezler buyurmuştur Nahl 20-21'de. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Görüldüğü gibi Allah cansız şeyleri ölü olarak isimlendirmiştir. Bu hem Arap dilinde hem de başka dillerde bilinen bir kullanış biçimidir. İkincisi, hayat, ölüm, görme, görmeme ve benzeri karşıt niteliklere elverişli olmayan, bunlara elverişli olanlardan değersizdir. Görmeme ve nitelenmeye elverişli olan kör, bunlardan birine bile elverişli olmayan cansızdan üstündür. Böylece sen Allah'ı kemal sıfatlarına, elverişli bulunan canlılara benzetmekten kaçayım derken, onu bu sıfatlara, elverişli bulunmayan cansızlara benzetmiş oluyorsun. Allah hepimize mağfiret etsin, güzel bir ilim versin kardeşlerim. Yine var olmaya da yok olmaya da elverişli bulunmayanın imkanlılığı, imkansızlığı var. Olmayana da yok olmaya da elverişli bulunandan ve hatta bunların ikisinin bir arada bulunmalarından veya yokluğundan daha çoktur. Böylece Allah'tan var olmayı ve yok olmayı kabulü reddetmen, onun hakkında var olma ve yok olmayı reddetmekten daha imkan dışıdır. Bu aklın apaçık kuralları için mümteni, imkansız olunca diğerinin imkansızlığı daha büyüktür. Böylece sen Adem'i yokluk kabul etmeyen vacibil vücudu mümtenilerin en büyüğü kılmış oluyorsun ki bu çelişki ve bozukluğun nihai noktasıdır. Rabbim bizleri böyle pis düşüncelerden beri buyursun. Kardeşlerim, batinlere gelince, onlardan kimi her iki karşıtın da, yani var olmanın da yok olmanın da bulunmadığını söylerler. Oysa ki karşıtın bulunmadığını iddia etme, bir anda her ikisinin mevcut olduğunu iddia etmek gibidir. Kimileri de onlardan hiçbirini ispat etmiyorum der. Oysa birini ispat etmekten kaçınması aslında ikisinin de birinin gerçekleşmesine engel değildir. Gerçekte bu kimsenin tavrı, cahilin bilgisizliği ve hakkı söylemekten kaçıp susanın sukutu gibi bir tavırdır. Hem varlığı hem de yokluğu kabul etmeyen, varlık da yokluk da kendisi hakkında nefyedilmekle birlikte ikisini de kabul eden şeyden daha imkan dışı olunca, hayatı da, sağırlığı da, kudreti de, aczi de, konuşmayı da, dilsizliği de, körlüğü de, görmeyi de kabul edemediği varsayılan şey, mümteni, mağduma, kendisi hakkında nefyedilmiş olsalar bile onların her ikisini kabul edenden daha yakındır. O halde her ikisine elverişli olmakla birlikte onları nefyetme, vücut ve imkana daha yakındır. Ayrıca varlığı zorunlu vacibül vücut, bir varlığın kabullenmeye elverişli bulunduğu şey onun hakkında vacip olur. Çünkü onun sıfatları başkasına verilemez. Netice olarak bir şeyi kabullenmesi caiz oldu mu artık o şey onun hakkında vacip olur. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Ona yine şöyle denilir. İki şeyin bazı isim ve sıfatlarda ortak olmaları, nakli ve akli delillerin reddettiği teşbih ve benzetme değildir. Bunların reddettiği vücub, cevaz ve mümteni olma yönlerinden yaratıcıya has olan hususlarda ortak olmalarını gerektiren durumlardandır. İşte bu hususlarda yaratığın Allah'a ortak koşulması caiz değildir. Yani kendisine has olan özelliklerde yaratık ona ortak olamaz. Senin reddettiğin ise hem naklen hem de aklen sabit olan hususlardır. Bunları teşbih ve tescim olarak isimlendirmen, bu isimlendirmenin vereceği her anlamı reddetmek gerektiğini zanneden cahilleri aldatmaktır. Şayet bu yol doğru olsaydı, isim ve sıfatları tümden her inkar eden müptil insanlar, akıl ve nakille doğrulanan hakkı yalanlasınlar diye Allah'ı kimi insanların sevmediği isimlerle isimlendirirdi. Aslında bu yolla mülhitler bazı insan gruplarının akıl ve dinlerini bozmuş, hatta onları küfür ve cehaletin en büyüğüne düşürmüş, sapıklığın en azgınına sürüklemişlerdir. Rabbim bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Şayet Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını reddedenler, ilim, kudret ve iradenin kabul edilmesi, sıfatların teaddüt etmesini gerektirir ki böyle bir terkip oluşum imkan dışıdır diyecek olsalar bakın onlara nasıl cevap verilir. Şayet siz o varlığı kaçınılmaz mevcuttur, akıldır, akıllıdır ve akılla idrak edilir, aşıktır, maşuktur, lezizdir, tadılır ve lezzettir diyecek olsanız bu sözlerin mefhumu ile bu sözlerin mefhumu aynı değildir. Bunlar da akılda birbirinden ayrı ayrı algılanan müteaddit anlamlardır. Ayrıca bu sizce de bir terkip oluşum olup bunu kabul ediyor ve onu tevhid birlik olarak isimlendiriyorsunuz. Eğer evet bu hakikatli bir tevhiddir, imkan dışı bir terkip değildir diyecek olsalar o zaman onlara şöyle denilir. Allah'ın zatının lazımı sıfatlarla muttasıf bulunması da bir tevhid olup bu da imkan dışı bir terkip değildir. Ayrıca kardeşlerim aklın apaçık kurallarıyla bilinen bir gerçektir ki bir şeyin alim oluşunun anlamı kudretli olması demek olmadığı gibi zatının kendisi alim ve kudretli olmasının kendisi demek değildir. Bu sıfatın mevsufun kendisi olduğunu öngören insanların en safsatacısıdır, yalancısıdır. Allah bizi onlardan uzak kılsın. Ayrıca o çelişki içerisindedir. Çünkü bunu caiz görüyorsa sıfatın varlığı mevsufun varlığının kendisi demek olur. Böylece varlık tür olarak değil bizzat kendisi olarak tek olur. O zaman mümkünün varlığı zorunlunun varlığının kendisi olursa her yaratılmışın varlığı varlığının yok olmasıyla yok olur ve yok olduktan sonra da yokluğu kabul etmeyen ezeli ve ebedi olan Allah Azze ve Celle'nin varlığının kendisi olarak var olurdu. Allah bizlere mağfiret etsin. Eğer bu durum kabul edilseydi o zaman Allah her teşbih, tecsim ile her eksiklik ve kusurla muttasıf olurdu. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Nitekim kardeşlerim bu bozuk düşünceyi kendilerine temel ilke seçen vahdedi vücutçular açık açık bunu söylemişlerdir. Artık sıfatları reddedenlerin görüşleri her halükarda yanlış olur. Allah hepimize ilim versin, cehaletimizi gidersin. Bu konu böylece devam eder gider kardeşlerim. Mahzurlu bir duruma düşmeyeyim endişesiyle Aleyhisselatü Vesselam'ın sıfatlarla ilgili olarak verdiği her bir haberi reddeden, mutlaka kendisinden kaçtığının bir benzerini ispatlamakla karşı karşıya kalır. En sonunda ister istemez kendisini diğerlerinden ayıran ve onlarla muttasıf olmakla yarattıklarına benzer olmadığı sıfatlarla muttasıf ezeli vacibül vücut bir varlığı kabul etmek zorunda kalır. Sonuç olarak muarıza denilir ki bütün sıfatlar hakkında söylenecek söz budur. İsim ve sıfatlardan her neyi ispat edersen müsemmalarda uyuşan askeri ortak noktalara delalet etmesi kaçınılmazdır. Böyle olmasaydı hitap Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla ilgili naslar da anlaşılmazdı. Ancak kardeşlerim şunu da kesin olarak söylüyoruz ki Allah'ın kendisine has olan ve yarattıklarından üstün olduğu şeyler insanın akıl ve hayaline gelenden çok çok yücedir. Bu ise ikinci temel kuralla anlaşılır. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Kardeşlerim Allah'ın zatı ve sıfatlarına bakacak olursak ikinci temel kural Allah'ın sıfatları hakkında söylenenler zatı hakkında söylenenlerin aynı olmalıdır kuralıdır. Çünkü nasıl ki onun zatı konusunda eşi ve benzeri yoksa sıfatları ve fiilleri konusunda da bir benzeri yoktur. Zatlara benzemeyen gerçek bir zat olunca zatı da diğer sıfatlara benzemeyen gerçek sıfatlarla muttasıftır. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Şayet birisi size gelip dese ki Allah arşa istiva mı etti? Allah İmam Malik'e rahmet etsin. O şöyle demiştir. İstiva malum. Keyfiyeti meçhul. İman etmek vacip. Nasıllığını sormaksa bidattır. Bakın bunlara böyle cevap verilir. Çünkü böyle bir soru insanın bilmediği bir şeyi sorma ve insanın böyle bir soruya cevap vermesi imkan dahilinde olan bir şey değildir. Allah hepimize mağfiret etsin. Şayet birisi gelir size Allah arşa istiva mı etti? İstiva nedir diye sorarsa istiva malum, keyfiyeti meçhul, buna iman etmek vacip, nasıllığını sormaksa bidattır deyip ve burayı terk et, bir daha bizim meclisimize gelme diye ona böyle cevap verilir. Kardeşlerim, aynı şekilde Rabbimiz dünya göğüne nasıl iner şeklindeki bir soruya Allah'ın zatı nasıldır şeklinde bir soruyla cevap veririz. Eğer ben onun nasıl olduğunu bilemem denecek olursa o zaman biz de inişinin nasıllığını bilemeyiz karşılığını veririz. Çünkü bir şeyin sıfatının nasıllığını bilmek kendisinin nasıllığını bilmeyi gerektirir. Sıfat mevsufun ayrıntısıdır ve ona tabidir. Zatının nasıllığını bilmediğin halde duymasının, görmesinin, konuşmasının, istivanın ve inişinin nasıllığına cevap vermemizi nasıl istersin? Allah hepimizin ilmini artırsın. Eğer sen Allah'ın benzersiz kemal sıfatlarını gerektiren sabit bir hakikatin varlığını kabul ediyorsan onun duyması da görmesi de konuşması da iniş ve istivası da aynı şekilde sabittir. Ve o yarattıklarının duyma, görme, konuşma, iniş ve istivasına benzemeyen kemal sıfatlarıyla muttasıftır. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Akli hususlarda da nakli nasların tevilinde de bu söylediklerimiz onları bağlayıcıdır. Çünkü aklına dayanarak bir şeyi kabul edip başkasını reddedenin Kur'an ve sünnette sıfatları reddederken ileri sürdüğü gerekçe kabul ettiklerini de kapsar. Kabul ettikleriyle reddettikleri arasında farkı ortaya koyması istenildiğinde ileri sürebileceği bir farklılık bulunamaz. İşte bu nedenledir ki sıfatların bir kısmını kabul edip bir kısmını reddedenler ki reddettiklerini ya öylece bırakmakta ya da lafzın gerektirdiğinin dışına çıkarak onları tevil etmektedir. Takip ettikleri tutarlı bir metotları yoktur. Şayet kendilerini niçin bunları tevil ediyorsunuz da diğerlerinin olduğu gibi kabul ediyorsunuz, halbuki ikisine de sorulacak soru aynıdır, denilecek olsa ileri sürülecek tutarlı bir cevap bulamazlar. Bu reddetme hususunda düştükleri bir çelişkidir. Allah hepimizin cehaletini gidersin. Aynı şekilde kardeşlerim, kabul konusunda da çelişkiye düşüyorlar. Çünkü nasları kabul ettikleri anlamlardan birine göre tevil edenler, onları lafzının gerektirdiği anlamdan başkasına çektikleri zaman, nasın lafzının gerektiği mana hususunda kendilerine ne lazım geliyor idiyse, şimdi de kendileri için nası kendileriyle yorumladıkları mana konusunda da aynı şey gereklidir. Şayet biri çıkıp Allah'ın sevgi ve rızasının, gazap ve kızgınlığının sevap ve ikabı istemesi demek olduğunu söyleyecek olursa, sevgi ve gazap, rıza ve kızgınlığı konularında kendisine ne lazım geliyor idiyse, iradesi konusunda da kendisine o lazımdır. Eğer bunları Allah'ın fiilleriyle açıklayıp bu şeyler Allah'ın yarattığı mükafat ve cezadır diyecek olurlarsa, kendilerinden kaçındıkları şeyin bir benzeri bu açıklamalarında da kendilerini bağlar. Çünkü fiil her şeyden önce o fiili yapandan kaimdir. Verilen mükafat ve ceza da ancak mükafatlandıran ve cezalandıranın sevip rıza gösterdiği ve kızıp buğz ettiği şeyi yapmasıyla meydana gelir. Böylece Allah'a kul için söz konusu olduğu şekliyle bir fiil isnat edecek olsalar yine Allah'ı yaratıklara benzetmiş olurlar. Ama Allah'ın fiili kulların fiiline benzemez. O zaman aynı durum sıfatları içinde söz konusudur deriz. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Cennet nimetlerinin niteliğine gelince Allah Subhanahu ve Teala cennette yiyecek, giyecek, eş ve meskenler gibi çeşitli nimetlerin bulunduğunu, süt ve bal, şarap ve su, et, ipek, altın, gümüş, meyve, huri ve köşkler olduğunu haber vermekte. İbn Abbas diyor ki, Allah kendisine rahmet etsin, cennetteki şeylerin dünyada sadece isimleri var demektedir. Allah Azze ve Celle'nin haber verdiği o hakikatlerin dünyadaki hakikatlerle sadece isim yönünden bir benzerlikleri olup aralarında başka bir benzerlik olmadığına göre ki aralarındaki farklılığı ancak Allah bilir, her türlü eksiklikten münezzeh ve yüce olan yaratıcının yarattıklarından farklılığı elbette söz konusu yaratıkların birbiri arasındaki farklılığından çok daha öte ve büyüktür. Yani onun yaratıklardan apayrılığı ahiretteki varlığın dünyadakinden farklı oluşundan daha büyüktür. Çünkü yaratılmışın isimde kendisinin benzeri bulunan yaratılmışa yakınlığı yaratanın yaratılmışa olan yakınlığından daha çoktur. Bu apaçık bir husustur. İşte bu sebeple kardeşlerim, insanlar bu konuda üç fırkaya ayrılmıştır. Allah bizi hayırlılardan kılsın. Birinci fırka, selef, müştehit imamlar ve onları izleyenlerdir. Bunlar Allah'ın kendisi ve kıyamet günü hakkında verdiği haberlere iman ederler. Bunun yanında dünya ve ahiret arasında bir farklılığın olduğunu ve Allah'ın yarattıklarından farklılığının ise daha büyük olduğunu bilirler. İkinci fırka ise, Allah onlardan bizi uzak kılsın, kelamcılar içinde bazı grupların inandığı gibi ahirette mükafat ve cezalarla ilgili olarak Allah'ın verdiği haberleri kabul eder ama sıfatlarla ilgili haberlerin çoğunu reddederler. Üçüncü fırka ise kardeşlerim, Allah bunlardan da bizi uzak kılsın. Allah'ın hem kendisi hem ahiret hakkında verdiği haberleri reddeden haramita, batini ve meşşai filozofların peşinden gidenler ve benzeri mülhitlerdir. Bunlardan birçoğu bununla da yetinmez, şer'i emir ve yasakları da bu şekilde değerlendirir. Müslümanların bu emir ve yasaklardan anladıklarının aksine onları batini tevillerle yorumlarlar. Nitekim beş vakit namaz, oruç ve haccı tevil ederek şöyle derler. Beş vakit namaz kendi sırlarını öğrenmeleridir. Ramazan orucu sırları gizlemeleridir. Kabe'yi hac etme ise şeyhleri ziyaret etmeleridir. Ve daha nice tevillere saparlar ki bunların aleyhissalatü vesselama iftira olduğu, Allah'ın ve Resulünün sözlerinin tahrif ve Allah'ın ayetlerine karşı bir ilhat olduğu gizlenemeyecek kadar açıktır. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Bazen de derler ki dini emirler avamı bağlar, dini emirler avamı bağlar, havası değil. Arif, muhakkik ve muvahhid kişilerin üzerinde teklifin sorumluluğun kalktığını söyler, yasakların o kişi hakkında geçerli olamayacağını, ona her şeyin mübah olduğunu ileri sürerler. Tasavvuf yoluna girmiş kimi kişiler de bu gibi görüşleri kabul ederler. Bunlar öyle batinlilerdir ki Yahudi ve Hristiyanlardan daha kafir olduklarına dair Müslümanların icması vardır. İman ve ispat ehlinin mülhitlere karşı ileri sürdükleri deliller, ilhatlarının bir kısmında onlara ortak olanlara karşı ileri sürülür. Allahu Teala kendisi hakkında sıfatları ispat edip yaratıklara benzerliği reddettiğine göre, nitekim apaçık ayetler de buna delalet eder, akla da nakle de uygun düşen ve ilhatla sapıklıkların temelini yıkan hak budur. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Ayrıca şunu da belirtelim ki yaratıklara benzerliği içeren örnekler Allah hakkında ileri sürülemez. Çünkü onun benzeri yoktur. Aksine en yüce sıfat mesel onundur. Ne kıyası temsili ne de kıyası şumulü Allah'la yaratıklarının ortak olma kılınması caiz değildir. Onun hakkında en yüce sıfat kullanılır. O da yaratık hangi kemal sıfatıyla muttasıf olursa yaratıcının o sıfatla sıfatlanmaya daha layık olduğu ve yarattığı, tenzil ettiği her ne eksiklik varsa Allah'ın o sıfattan münezzeh olmaya daha layık olduğudur. Eğer yaratık isimde uyuşma olmakla birlikte diğer benzerliklerden münezzeh ise, isimde bir benzerlik söz konusu olsa bile yaratının, yaratanın yaratılmışa benzetilmekten tenzih edilmesi öncelikle gereklidir. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. İkinci misal hakkında da aynı şey söylenir. O da bizdeki ruhun subutu ve selbi sıfatlarla vasıflanmış olmasıdır. Naslar ruhun bir gökten diğerine çıkıp gittiğini ve tereyağından kıl çeker gibi vücuttan çekilip çıkarıldığını haber vermektedir. İnsanlar ruh konusunda da birbirinden farklı şeyler söylerler. Kelamcılarından kimi grup onun bedenin bir cüzü ya da sıfatlarından bir sıfat olduğunu söyler. Mesela bazıları onun bedeni durmadan dolaşan nefes veya karakter olduğunu ileri sürmekte. Kimileri de hayat veya karakter olduğunu iddia etmekte. Felsefecilerinden bazıları ise ruhu vacibül vücudu niteledikleri sıfatlarla tasvif ederler. tavsif ettikleri bu sıfatlar ise ancak varlığı mümtenu olan için geçerli olabilir derler. Ve derler ki ruh ve bedenin içinde ne de dışındadır. Ne ondan ayrı ne de içinde. Ne müteharlik yani hareketli ne de sakindir, hareketsizdir. Ne yukarı çıkar ne de aşağı iner. Ne cisimdir ne de arazdır. Evet. Bazen de şöyle derler. O belli şeyleri ve dışarıda bulunan gerçekleri idrak etmez. Ancak külli ve mutlak şeyleri idrak eder. Bazen de şöyle derler. O ne alemin içinde ne dışında. Ne ondan ayrı ne de onundan iç içe. Hatta evrendeki cisimlerin de ne içinde ne dışında olduğunu söylerler. Tabi bu arada cisimden ne amaçladıklarını da açıklar ve ona duyularla algılanabilecek şekilde işaret edilemeyeceğini söylerler. Böylece ruhu da işaret edilmesi mümkün olmayan ve benzeri sıfatlarla tavsif ederler ki ancak madum ve varlığı böyle sıfatlarla niteleyebilirler. Allah hepimize ilim versin, güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Kendilerine bu gibi şeylerin ispatı, akli kuralların zorunlu kıldığı çevrede imkan dışıdır denildiğinde, aksine külli şeyler mümkün ve kendisine işaret edilemeyen mevcudiyetleri delilleriyle mümkündür derler. Oysa bunu söylerken külli şeylerin maddi varlıklarda değil ancak zihinlerde var olduklarını unuturlar. Böylece mebde ve maat konusunda bu gibi hayallere dayanırlar ki cahillerin büyük bir çoğunluğu bile bunun sakat bir düşünce olduğunu farkına varır. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Sonuç olarak ruhu reddedenlerinde, kabul edenlerinde pek çok tutarsızlıkları vardır. Evet. Kardeşlerim, bütün bunları anlatmaktan maksadımız şudur. Ruh var ve diri, bilen ve gücü yeten, duyan ve gören, inen ve çıkan, giden ve gelen benzeri sıfatlarla donanmış bulunduğu halde akıllar bir benzerini müşahede edemedikleri için onun nasıllığını idraktan ve onu tam olarak tarif etmekten aciz kalmıştır. Çünkü bir şeyin gerçeğinin idrak edilebilmesi ancak o şeyin ve benzerinin müşahede edilmesiyle mümkündür. Evet, ruh bu vasıflarla muttasıf bulunduğuna göre müşahede edilen yaratıklara benzemediğine göre yaratıcının hak ettiği isim ve sıfatla muttasıf olmakla birlikte yaratıklara benzememesi öncelikle kabul edilmelidir. Ruhu idrak etmekten ve tanımlamaktan aciz kalan akıl Allah'ın nasıllığını idrak ve onu tarif etmekten hayli hayli aciz kalacaktır. Sonuç olarak nasıl ki ruh gerçek manada sabit ve hak ettiği sıfatlara sahip bulunduğu halde onun sıfatlarını reddeden, onu inkar ve tadil işlevsiz ediyorsa ve yine benzemediği halde onu müşahede edilir yaratıklara benzeten, yanlış bir benzetme peşinde koşan bir cahil ise Allahu Teala da gerçek manada sabit ve hak ettiği isim ve sıfatları bulunduğu halde onun sıfatlarını inkar eden daha münkirdir ve daha çok tadile sahiptir. Ayrıca onun yarattıklarıyla karşılaştırılan bundan da cahildir. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.